Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz günler, içinde bulunduğumuz süreç, medeniyet savrulmalarının yansıdığı, gündelik hayata yansıdığı, siyasi hayata yansıdığı, ekonomik hayata yansıdığı ve maalesef maalesef aile hayatına yansıdığı bir dönemden geçiyoruz. Hocam, insanlık aslında büyük bir mitle belki yola çıktı 17. yüzyıldan itibaren özgürleşme adı altında. İşte skolastik ve o sıkı dogmatik kilise bağnazlığına karşı ve kendini o ipten öyle de bir kopardı ki işte liberalizm adı altında aslında belki de başka bir iple bağlanır oldu. Değil mi? Yani bir yere bağlanamama ipiyle bir düşünceye, bir ayağını sabiteye, bir değere bağlanamama gibi bir tuzakla çevrelenmiş oldu. Ve şu anda da belki de bunun yaşadığı toplumsal, ailevi, ekonomik savrulmayı yaşıyoruz. Geçen günkü yazınızdan hareketle bunları ben bu ifadeleri kullanmak istiyorum. Gerçekten çok kıymetli bir yazıydı. Liberalizme ilişkin. Yani liberalizm çok sevimli yüzü olan, özgürlükten bahsettiği, liberaliteden bahsettiği için. Ama o sevimli yüzü altında aslında büyük tuzaklar barındıran ve tam tersi sizi esir alan, değil mi?
Evet.
Bir aslında düşünce metafor süreci gibi. Buralardan gidersek hocam, bunda tabii gündelik hayata yansımaları da var. Bizim işimiz güncel hayat veya gündelik tartışmalar değil ama netice yaşadığımız bu fikri savrulmalar bizi gündelik hayatta etkiliyorlar.
Eyvallah.
Buralara nasıl bakabiliriz? Yani liberalizm nedir? Özgürlük kötü bir şey mi? Niye biz bunu tartışıyoruz? Yani liberalizmin karşısında biz neyi savunuyoruz? Yani totaliter miyiz? Otoriter miyiz? Neyiz? Hep gene Batı'nın kavramlarını açıyoruz dili ama ben bunu şu yüzden önemsiyorum. Sizin ta çok kadim zamanlardan beri kullandığınız hakikatler ve sabitelerden kopma tehlikesi. Aslında belki de şöyle söyleyeyim, ben bu uzun cümlemi bitireyim. Bu hakikatlerden ve sabitelerden kopma felaketinin ideolojik kılığı liberalizm diye ben düşünüyorum hocam. Buyurun.
Şimdi şöyle, estağfurullah. Yani şimdi burada ben sevimli bir canavar diye.
Evet. Ve şu ilginç, korkunç canavar, Leviathan'a karşı üretilen sevimli canavar.
Tabii. Yani özellikle şöyle söylenebilir. O Leviathan biraz iki tür liberalizm biçiminden bahsedecek olursak, bir ön liberalizm veya dolayısıyla üç olmuş olur. Yani o ön liberalizmin şeyi, habercisi Leviathan. Fakat iki tür liberalizmden kastettiğim şey işte sevimliliği, canavarlığı falan orada gizli. Bir klasik liberalizm, Fordist ekonomiye dayalı liberalizm biçimi. İkincisi yani o klasik liberalizm, modern liberalizm. Bir de postmodern liberalizm var, neoliberalizm. O da tüketime dayanır.
Bir tanesi üretip biriktirmeye, Adam Smith, sermaye toplamaya. Bir tanesi de tamam, bu kadar sermayeyi topladık, şimdi bunu bol bol harcayın, tasarrufu bırakın, ne buluyorsanız harcayın, canınız ne istiyorsa yapın liberalizmi.
Yani liberalizmin, liberalizmlerin daha doğrusu iki tanrısından bahsediyoruz. Birinci, klasik modern liberalizmin tanrısı para, sermaye. Yani insanı üreten makineye dönüştüren, hayatı dolayısıyla ruhsuzlaştıran, bir insanı köleleştiren.
Marx'ın dediği gibi emeğine yabancılaştıran.
Tabii, yani Marx'ın en iyi şeyi, analizi, bir düşünün olarak Marx'ın en iyi yaptığı analiz, okuma bu kapitalizm analizidir. Yani dolayısıyla metalaşması, yabancılaşması, insanın emeğine yabancılaşması falan, ama yeterli değil. Eksik bir şey var. Ontolojik yabancılaşmayı göremeyen biridir Marx. Eleştirilecek en önemli yanı o.
Aynen öyle.
Yani insan kendine yabancılaşıyor, ruhuna yabancılaşıyor, yaratıcısına yabancılaşıyor.
Onu kabul etmediği için o değerleri, o ontolojik kısma perdeli.
Tabii, ama sonuçta çağdaş dünyada 200 yıllık, 300 yıllık süreçte Kapitalizme yöneltilen en güçlü kritik geliştirilen kritik eleştiri Marx'tan yanmıştır. Bunu hatırlatalım. İkincisi ikinci tanrısı libido.
Evet.
O da postmodern
liberalizm.
Liberalizm tüketime dayanan, dolayısıyla tüketimi kutsayan.
Hazzı ve nefsi kutsayan.
Tabii. Kısacası. Hızı, hazzı ve ayartıyı ekseni olarak dolayısıyla kendi hakimiyetini Batılıların dünya üzerindeki hakimiyetini meşrulaştıran. Yani insanları uyutarak, aslında hakikati yutan, insanları uyutarak. Bu özellikle önemli. Yani başlangıçta işte liberalizm adı üstünde liberasyon, liberty,
özgürlük.
Fransız devriminin şeylerinden birisi, ilkelerinden birisi. Özgürlük, özgürleşme. O ilk kurduğunuz cümle o önemliydi. Yani insanın özgürleşmesi diye bir ne diyelim, algı var. Yani liberalizm eşittir.
Bunu yaptığını iddia ediyor. Bunu sağladığını iddia ediyor.
Halbuki bu tam anlamıyla bir illüzyon. Tam anlamıyla büyük bir illüzyon. Çünkü buradaki özgürleşmeden kastedilen şey insanın Tanrı'dan özgürleşmesi, dinden özgürleşmesi. Daha doğrusu özgürleşmesi Tanrı'yla bağlarını koparması. Dinle bağlarını, din dışı bir dünyaya adım atması. Dolayısıyla kendini tanrılaştırma sürecine soyunması.
Yani insanın Tanrı'yla ve hakikatten bağlarını koparıp kendi nefsine, heva ve hevesine köle hale gelmesi.
Tabii.
Allah kölelikten çıkıp heva ve hevesinin kulu hale, kölesi
tabii,
hale
işte
gelmesi.
Bunu ama iyi felsefi olarak iyi izah etmek lazım.
Tabii.
Bu söylediğin şey, ayet çok muhteşem. Yani birkaç tane ayet var biliyorsunuz öyle.
Mesela.
Çok muhteşem ayetler. Yani belki de Kur'an-ı Kerim'deki en sarsıcı, sürekli okudukça insan en fazla doyuran, insan en fazla sarsan, doyuran aynı zamanda. Bir dakika ya, bir dakika, ben bunu hissedememiştim. Bu başka bir şey. Allah Allah ya, burada bir şey var. Sanki bugün şu an inmiş gibi.
Şu an inmiş gibi değil mi?
Ya, ne biçim ya bu? Tam ilahi şey işte bu. İlahi sözün gücü.
Belki de hocam insanlık tarihinin sonuna doğru, malum ahir zamandayız yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin vefatından sonra ulemanın bir kısmı artık ahir zamandır diyor. Başka peygamber gelmeyeceğine göre her an kıyamet beklenecek. Demek ki belki de bu ahir zamanda insanlık tapabileceği en şedid puta tapmaya başladı. O da nefsi.
O zaman şöyle ahir zamanla ilgili bir felsefe yapalım.
Buyurun hocam.
Çok özür dilerim. Şimdi buradaki şey şu, aslında oradaki ahir zaman bir fikir, bir zaman belirteci değil, işareti değil, bir fikir.
Bir fikir.
Bu çok önemli, çok özür dilerim. Yani özellikle dinleyicilerin de buraya dikkatlerini çekmek isterim. Yani orada belli bir zamandan bahsetmiyor. Yani o zaman, çünkü şey olur, yani o zaman ahir zaman diye... Yani zamanın sonu diye ki biz kimiz? Nasıl, neye dayanarak biliriz? Tanrısal bir güç vehmetme.
Kıyameti soran tabii, sorulandan çok halbuki bilmez buyuruyor.
Oradaki fikrin Allah'ın gücünü sonra görmemiz lazım. Çok güçlü bir fikir ama. Yani şeyin ne diyelim, bir şekilde her şeyin geçici olduğu. Bu dünyanın geçici olduğu. Dolayısıyla bu dünyanın ötesinde başka bir dünya olduğu. Dolayısıyla aslında o ahir evvele götürüyor bizi aslında. Yani biz o ahir her şeyin bitmesi değil, her şeyin yeniden başlaması meselesine götürüyor.
Sezai Karakoç'un bir şeyi var ya hocam, ifadesi, kıyamet aşısı diyor.
Tabii.
Ya, müthiş bir aşı bu.
Tabii tabii tabii. Yani oradaki şey, yani özellikle mesela akideyi de düzlemiş oluruz, sağlamlaştırmış oluruz.
Tabii.
Eğer bunu zaman meselesi olarak değil de bir tasavvur, bir fikir dolayısıyla bir İnsanı diri tutacak. Yeni başlangıçlara, taze başlangıçlara dolayısıyla insanı İmkan hazır olacak hale getirecek.
Hı hı.
Sürekli hazır hale getirecek. Zaten mümin olmanın şeyi bu. Haf ve reca arasında yaşamak demek. Ahir zamanda yaşamak demek. Haf ve reca arasında yaşamak demek. Yani haf ve reca arasında yaşamak demek Müslüman olmak demek.
Evet.
Yani dolayısıyla ahir zamanda yaşamak demek yandık bittik kül olduk falan demek değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tam tersine yanamayız, bitemeyiz, kül olamayız demek.
Vazifemiz var da.
Vazifemiz var. Mükellefiyetimiz var. Mükellefiyetimizi terk edemeyiz demek. Yani bir teklif var, o teklif bitmiş değil.
Tabii.
Teklif bitmiş değil. Teklifi unutma, hatırla. Teklifi hatırla. Sana ne teklif edildiğini hatırla. Aslında bize bunu söylüyor ahir zaman fikri.
Hocam Gülistan veya Bostan'da Şirazi Hazretleri'nin çok güzel bir şeyi var. Tabii şiirsel anlatıyor. Bir adam bir güne işliyor. İşte evini basıyorlar falan ahali. Vay diyorlar, sen bu halde nasıl sabahladın falan, utanmadın mı bilmem ne. Çok güzel bir soru soruyor. Böyle bakıyor haline bir. Ayılıyor da demek ki. Güneş diyor nereden doğdu diyor. Doğudan doğdu diyorlar. Oh diyor, daha tövbeye vakit var demek ki diyor. Aa. Çok hoşuma gitti benim. Yani çok hoşuma gitti. O aşı işte demek ki bize haf vereceği halinde, evet, tutan bir aşı yani.
Yani buradan bu özgürleşme faslında şunu söylemek lazım. Aslında şöyle bir cümle kurdum. Bu cümlenin altını çizmek lazım. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu önemli bir cümle. Liberalizmin özgürleşme olduğu fikri tam anlamıyla bir illüzyondan, yanılsamadan, aldatmacadan ibaret. Bunu bilirim. Yani eğer bunu göremezsek hiçbir şey göremeyiz. Yani o zaman bu adamlar bizi uyutur, uyuşturur, hızla hazla ayartır, uyuzlaştırır, köleleştirir. Biz olup biten şeyleri bir şekilde sanki anlamaya başlayacakken iş biter.
Köleliğimizi özgürlük zannederiz.
Tabii, köleliğimizi özgürlük zannederiz. Zaten oraya getirecektim. Yani liberalizm aslında özgürlüğün düşmanıdır.
Güzel. Hem felsefi planda,
gerçek özgürlüğün
hem pratik
düşmanıdır.
Planda, değil mi? Tabii hocam.
Tabii. Çünkü özü o kadar liberalizm. Özün gürleşmesinin önüne set çeker sürekli. Liberalizm kapitalizmin şu fahişesidir. Çok özür dilerim.
Güzel bir ifade bu.
Kapitalizmin şu fahişesidir. Şımarık, ayartıcı, tamam mı? Dolayısıyla kapitalizmin bütün günahlarını aklamaya dönük bir operasyonun adıdır liberalizm aynı zamanda.
Hocam zaten liberal düşüncenin hemen hemen fikir ileri gelenlerinin %90'ı İngiltere kaynaklıdır.
Ya bakın şöyle, tabii.
Kapitalizm de orada. Boşa değil, tabii.
Çok oradan besleniyor şey yani. Tabii. Bu çok önemli bir şey bu. Yani buralara falan gelelim. Şimdi aslında liberalizm özgürlük düşmanıdır. Yani gerçek çünkü özün düşmanıdır. Yani insanın özüne dönmesine izin vermez. Özüne döndüğü zaman
hakikatle buluşmasına engel oluyor.
Kendi düzeni yıkılır. Bunu biliyor yani. Kendi hegemonyası, kendi düzeni, kendi o sermaye üzerinden kurduğu düzen yıkılır. Kapitalizm ile liberalizm arasındaki ilişki konuşulmadı Türkiye'de. Konuşulmuyor. İnanamıyorum ben. Yani kapitalizmle ilgili laf ediyoruz ama liberalizmi o yüzden laf eden yok.
Evet.
Ben inanmıyorum yani.
Liberalizm bu hep ölüyor bir de yani.
Tabii canım, tabii. Yani hatta ben bu yazı yazdım. İlginç, sosyal medyada tuhaf böyle sol seküler çevrelerden baktım, aklı başında falan tiplere de benziyor. Şey yazmışlar. Kavram kargaşası, Yusuf Kaplan, liberalizm, özgürleşmektir liberalizm.
Ha, sen kapitalizmden bahsediyorsun aslında, yanıldın diyorlar değil mi akılları sıra?
Yani işte liberalizm özgürleşmek demek. Sen nasıl köleleşmek olarak anlatıyorsun?
Yani şunu okuyamıyor hocam. Adam malum Marx'ın Kapital kitabı aslında tamamen liberalizm ve kapitalizm eleştirisi ve analizidir. Yani Marx o kitabı ne zaman yazıyor? 19. yüzyılda. Liberalizm 17. yüzyılda başlıyor.
Tabii.
Yani altyapı taşlarını okuyamadığı için yukarıdaki yapıya ne kadar taş atarsanız atın bir işe yaramıyor.
Ya bir de şu var. Liberalizm felsefesinde özellikle John Locke liberalizmin
babalarından.
Hem felsefi olarak hem siyasi pratikteki örnekleri, uygulamaları falan açısından babası.
Tabii.
John Locke. Ama John Locke'un liberalizm faslında üzerinde öncelikli olarak durduğu kavram mülkiyet kavramı.
Tabii, evet, doğru. Mülkiyet üzerinden
yani,
daha analiz yapar.
Özel mülkiyet.
Özel mülkiyet.
Niye özel mülkiyet abi? Bir dakika. Yani kendi içinde tutarlı. Kendi içinde tarihsel serüvenine baktığımızda sizin de hatırlattığınız gibi İngiltere'de bir şey var.
Ağır bir feodal düzen var.
Monarşik bir şey var. Hanedan geleneği. Monarşik bir düzen var. Yani dolayısıyla İngiltere kraliçenin mülkü.
Tabii.
Ha, o zaman John Locke'un müdahalesi haklı. Yani nasıl yani diyor, değil mi? Yani benim de mülküm olması lazım.
Özel mülkiyet
falan
niye yok?
Hikayesi. Halbuki bizde ne güzel çözülmüş. Osmanlı ne güzel çözmüş. Mülk Allah'ındır.
Tabii.
İnsana emanet verilmiştir.
Mülk ne şahsındır ne toplumun devletindir.
Bakın
burada, mülk
Allah'ındır. Bakın hakikat medeniyetinin nasıl hikmeti dayalı olduğunu, nasıl adaleti ve hakkaniyeti ürettiğini buradan anlayabiliriz. Pagan uygarlığın, pagan batı uygarlığının uygarlığın yani sivilizasyonun nasıl şiddete dayalı olduğunu. Sadece şiddete dayalı ilişki biçimleri üzerinden hakimiyet biçimleri, insanın azmanlaşması,
tamamen tez ve antitez süreci hocam zaten.
Tabii tabii.
Yani batı felsefesi dediğiniz bir durum veya bir ideoloji gelişiyor. Onun pratiğinin oluşturduğu patolojiler üzerine haklı bir tepkime başlıyor.
Tabii. Bak şimdi burada şöyle ilginç bir şey var. Çok özür dilerim. Müslümanca düşünme biçimi üzerinden de gidiyorum biraz. Yani biraz da örnek de vermiş olurum.
Tabii tabii.
Özür dileyerek. Ama bu çok ciddi bir şey. Şöyle bakın. Dedim ki İngiltere kraliçenin mülkü. John Locke da diyor ki bir dakika sen kimsin diyor. Yani benim niye mülküm olamasın diyor. Kendi içinde tutarlı, haklı bir şey. Tamam mı? Yani ama buradaki hikaye şu. İnsan mülkün sahibi değil.
Değil.
Yani batıda işte liberalizmin köleleşme biçimine dönüşmesinin sırrı burada gizli. Kapitalizmin örteni. Kapitalizmin insana en büyük saldırılardan birisi tarihte. Kapitalizmin örteni, gizliğini, meşrulaştıranı.
Liberalizm.
Kapitalizmin şu fahişesi dedim. Ama bizde mülk Allah'ın olduğu için ama insana emanet olarak verildiği için insanda emanet bilincini pekiştiren bir şeydir mülk. İnsanın mülkle kurduğu ilişki, dünyayla kurduğu ilişki, eşyayla kurduğu ilişki, insanın emanet tabiatla kurduğu ilişki, emanet bilincini, şuurunu geliştiren bir şeydir. Ve buradan şuraya geçiyoruz. Müslümanca düşünme biçimi dedim. Örneği dolayısıyla şuraya geçiyoruz. Emanet bilincine sahip olan kişi mümindir sadece. Mümin olan kişi, emanet bilincine sahip olan kişi hak, hukuk yemeyen, tam tersine hakkı hukuku tevdi eden kişidir.
Çünkü sahiplenemiyor. Benim
tabii
diyemiyor. Yani
tabii
tırnak içerisinde. Hocam Roma hukukundan gelen, burada bir saptama yapmak istiyorum. Sizi destekleyecek anlamda müsaadenizle.
Sağ.
Şimdi Roma hukukunda klasik mülkiyet 3 unsur içerir. Usus, abusus, fructus.
Süper.
Usus kullanma. Bakın burada problem yok. Fructus da fruit, semerelinden faydalanma. Fakat abusus yok bizde. Yani yok etme yok.
Evet.
Roma diyor ki eğer sen mülkiyete sahip sen bir kullanırsın. İki semerelerinden istifade edersin. Üç istersen tüketirsin.
Evet.
Tabii onun hukuk tekniğindeki ifadesi satma falan.
Evet.
Ama İslam hukuku diyor bir dakika diyor. Bir sen bunu kullanırken benim bir hududum var diyor. İki diyor semerelerini alacak. Üç diyor tüketemezsin diyor.
Evet.
Şimdi buradan bakıyorsunuz hocam. Asgari de zekattan başlıyor. Değil mi? Asgari de 1/40. Sonra geri kalan kullanımı bir kere bir gelişte başlıyor helal haram. Haram kazanamazsın.
Tamam.
İki helal kazandın zekat. Üç harcayamazsın diyor. Harama harcayamazsın. Harama harcamadın israf edemezsin. Yani o kadar güzel bir emanet sistematiği oluşturuyor ki aslında.
Tamam, tamam.
İhtiyacın kadarını kullan.
Tamam.
Fazlasını infak edeceksin buyuruyor Cenab-ı Hak.
Şimdi şöyle bir cümle kuracaktım. Özgürleşmek sonuçta emniyete kavuşmak olmalı.
Evet, tabii. Şey kişi, öyle diyor yani Jean-Jacques Rousseau'nun
evet
toplum sözleşmesindeki özgürleşme kavramı ne? Emniyete kavuşma.
Tabii. Yani eğer emniyet üretemiyorsa, bir emniyet tesis edilemiyorsa
nerede
orada
kaldı
özgürleşme? Söz edilemez. Şimdi ama o emniyeti size verecek şey sizin hakikate teslim olmanızdır. Yani mümin olmanızdır.
Hak kapısından gayri emniyet
tabii
yok yani.
Mümin, yani emin olabilmeniz için öncelikle mümin olmanız lazım.
Evet.
Yani mümin kendisine güvenilen ve başkasına güven veren kişidir. Yani Hazreti Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmesinin sırrı buradan gizli. Ya biz o aleyhissalatü vesselam biz niye bunu düşünmüyoruz ya? Ya ben anlamıyorum. Ben bazen kafayı yiyorum. Tamam mı? Diyorum kardeşim ya ayet var yani bakın bu ve me arsalnak illa rahmeten lil alemin. İlla diyor ya. Bütün alemlere sadece ve sadece bütün alemlere.
Bütün alemlere.
Bütün alemlere lütfen ya.
Nasıl yorumlarsanız
rahmet olarak gönderildik diyor. Gönderdik diyor ya. Ya bir dakika yani niye bu adamlar boşuna peygambere saldırmıyorlar, Hazreti Peygambere saldırmıyorlar ya. Boşuna hadislere, sünnete dolayısıyla mezheplere yani bizim İçtihatı bizim ulemaya. Mezhepsiz hale getirmek istiyor. Mezhepsiz, yolsuz, sipsir ortada kalmış tipleri dönüştürmek istiyorlar. Yani olmamız istemiyorlar, tamam mı? Yani dolayısıyla bu enteresan bir şey. Yani Hazreti Peygamber'in neden hedef tahtasına yatırdıklarını insanların anlaması lazım. Yani eğer bu meseleleri çözemezsek biz, yani emanet bilinci, mümin olmak, özgürlük, mülk, melekût, yani mülke sahip olan insanın melekût alemiyle ilişkisi kopmuştur. Melekût alemiyle ilişkisi kopan, irtibatı kopan insanın kesinlikle meleksi, melekeleri iptal olmuştur. Azmanlaşmıştır o.
Mülke sahibi olmak derken şöyle açalım hocam. Kalben bu mülkün tamamen kendine ait olduğuna inan. Yani evet. Tabii. Yoksa bir mülkiyet edinmekte hukuk tekniğinde, fıkıh tekniğinde problemi yok. Tabii. Ama bunu benim diye adlandırmak.
Tabii. Bana ait bu.
Ene diye.
Benim.
Benim.
Tabii.
Dolayısıyla istediğimi
ben
yaparım.
Ben kazandım.
Karun ne diyor?
Tabii.
Bu ben kendi ilmimle kazandım diyor. Bu mal benim, haraç mı istiyorsunuz diyor. Öyle. Hocam ben şu şeyi çok önemsiyorum. Yani Müslümanca düşünme dedik. Demek ki Müslüman şucu veya bucu gibi değil. Bir ara bizim gençliğimizde moda şeyler vardı. Değil mi? Mesela İslami sosyalizm, işte İslami liberalizm falan filan diye böyle. Haşa, sanki İslam kendi başına yetersiz de İslami feminizm, İslam kendi başına yetersiz de dolayısıyla onu bir şeyleri eklemleyerek haşa modern zamana uygun hale getirebilme. Zaten bu başlı başına bir aşağılık kompleksidir. Yani İslam'ı, bu çağa bak, İslam bu çağda uyuyor diye iddia etmek. Bu çağ kim ki ben onu İslam'la mukayese edeyim, evet, ya uydurayım. Ama buradan şimdi tabii çıktığınız, kalktığınız zaman da aynı şekilde aile yaşantısında, toplum yaşantısında, kadın erkek ilişkilerinde de böyle bir savrulma görüyoruz sanki. Yani bugün bakıyorsunuz insanlar yani işte ayetle sabit şeyleri inkar eder hale geldiler. Müslüman kılığı kisvesi altındaki insanlar. Yani feminist bir kapıdan bakıyorlar veya başka bir kapı, popülist bir kapıdan bakıyorlar, gençlik kapısından bakıyorlar. Bu konularda ne düşünmeliyiz?
Ya bak, ilginç bir şey var. Orada bu yani cümlelere kurarken, cümleleri kurarken orada bir şey dikkat ettim. Dikkatimi çeken şu. Bu çağa uyması. Yani bu anlamda, yani çağa uyma, bir şeyin çağa uyması,
onun hakikatinden çok koparmak demek bu.
Çok özür dileyerek, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Yani bir şeyin bu çağa uyması kaygısını güden insan köledir ya.
Köledir.
Çağın kölesidir.
Sekreterizm değil mi?
Ve insanın aslında zamana köle olmasını meşrulaştıran bir şeydir. İnsan zamanlar ötesi bir ruha sahip kardeşim. Heh, ya.
Şimdi olabilir.
Allah'tan korkun ya. Yani bana diyor ki insan, yani kim ki bana, ben çağdaşım, sen çağ dışısın diyorsa.
Sen kölesin diyorsunuz ona.
Kölesin sen. Sen insana güvenmiyorsun. Kendine güvenmiyorsun.
Sana bir altın verilmiş.
Tabii. Hayır, sen insanı kutsayan bir varlıksın güya. Yani insanın dışında başka bir varlık kabul etmiyorsun güya. Bir şekilde yani insan her şeyin yapıcısı, özgürlüğün.
Tırnak içerisinde humanist. Tırnak içerisinde.
Tam tersine kölesin sen ya.
Kölesin.
Yani kim ki bu çağa uymuyor, bu çağa uydurmak lazım diyorsa, çağa köle olduğunu fark edemiyor. Allah Teala'nın kendisine verdiği yeteneklerini kullanamıyor, melekeleri kullanamıyor. Dolayısıyla köle.
Doğru. Niye? Çünkü yaratılmışlar içerisinde zamana bağımlı olmayan tek varlık insan ruhu.
Tabii,
melek mesela geçen bir yerde okudum. Diyor ki, çok ilginç bir yorum. Melaike-i kiram bile zamanla bağlantılıdır diyor. Yani ayeti kelimeler var ya, melekler işte sizin indinizde 50 bin sene süren bir günde Allah'ın huzuruna çıkarlar ameller veya melekler. Oradaki ibareden hareketle tefsirciler meleklerin bile bizle aynı olmasa bile bir zaman kıstıyla bağlı olduğunu, bundan müstesna tek varlığın insan ruhu olduğunu söylüyor. Siz şimdi bu ruha sahip insanı alıyorsunuz, sekretik bir şekilde içinde bulunduğu çağa bağımlıyorsunuz ve gelen hakikati, gelen sabiteleri de o çağa uyar mı uyumaz mı diye Nasrettin Hoca'nın Leylik hikayesinde olduğu gibi kolunu bacağını kesiyorsunuz.
Şimdi buradaki hikaye ilginç. Yani kelimelerin etimolojilerine dikkat edelim. Yani dikkatli gidelim. Çağ diyoruz. Aslında Türkçe güzel bir dil. Hele de Kur'an'ın zihin ne diyelim dünyası üzerinden bakarsanız olup biten şeylere, yani Kur'an dili üzerinden özellikle bakarsanız ilginç bir şekilde Türkçeyi o şekilde kurarsanız, Kur'an Arapçasından beslenen, Kur'an'ın zihin setlerinden beslenen bir dil olarak kurarsanız zihin acayip
kaynak açılır. Metin, dilin kaynak metini de Kur'an dersek tabii, tabii. Yani.
O zaman insan zihni acayip açılır. Çok Türkçeyi mesela Türkçeyi dans ediyorsun. Yani bunu görüyorsun. Mesela ben şöyle bir şey söylüyorum. Bütün çağrılar çağlarını kurmak için vardır.
Amin.
Çağlarını, kendi çağını kuramayan bir çağrının varlığından söz edilemez. Çağını kuramayan bir çağrının bağlılarının varlığından, yaşadıklarından, yaşattıklarından da söz edilemez. Yani bağlının vazifesi bir çağrının bağlısının vazifesi yaşatmaktır. Hakikatle yaşatmak.
Ama yaşatabilmeli de. İlginç hocam, doğru yakaladım mı bilmiyorum Sen ama mi? Müsaadenizle. Çağa adapte olmalı demiyoruz. Çağını kurmalı diyoruz.
Tabii tabii.
Yani çağın edilgeni değil.
Tabii.
Aktive olmalı.
Tabii. Yani şöyle, eğer çağrı çağını kuramıyorsa.
Çağa köle oluyor.
Başka bir çağda o çağın ağlarında yaşıyor demektir.
Evet. Veya içinde bulunduğu çağın ağlarında yaşıyor. Kendini belirlemediği.
Tabii kendine ait olmayan başka bir çağ olan. Derken.
Hocam isterseniz burada bir kısa ara verelim. Bu çağsal, bu dönem düzgün bir Türkçe olmadı ama bu çağa dair saplanmaların, çamura batmaların gündelik hayatımıza nasıl yansıdı? Hani güncel diyoruz ya, güncel işimiz değil ama nasıl saplandığını bir müsaadenizle tartışalım hep birlikte. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra Medeniyet Yolculuğu programımız devam edecek efendim. Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımızda bu hafta liberalizmden, liberalizmin gerçekte ne olduğu, ne olmadığı, nelere sebebiyet verebildiğinden çıktık. Aslında bu spot cümleyi ben not aldım. Hocam müsaadenizle tekrar edeyim. Liberalizm kişinin özüne ulaşmasını engelleyerek en büyük özgürlük düşmanlığını sergiler dediniz. Evet. Ve oradan hareketle şuraya geldik. Çağ ne demek? Yani daha doğrusu bir düşüncenin, bir fikriyatın çağa uygunluğu dediğiniz zaman mihenginiz, eski ifadeyle mihenk taşınız veya denklemdeki sabiteniz eğer sizin zamansa, yani buna herhalde sekretizm diyorlar. Hı. Bu perspektiften bakıyorsanız her zaman ayağınız kaymaya müsait. Çünkü zaman nedir? Neye göre belirleniyor? Nasıl belirleniyor? Siz sabitelerinizden, değerlerinizden, hakikatten kopup da zamanın getirdiği koşullara uyar yaşamaya başlarsanız, işte bir rivayet Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, yaşadığına inandığı gibi yaşamayanın yaşadığı gibi yaşadığına inanır hale geliyorsunuz. Hı. Şimdi bunu gündelik hayatımızda çok maalesef örneklerini görüyoruz. Bir yanda işte ateizme, deizme, seküler yaşama savrulup giden ehli dünya diye tırnak içerisinde değerlendirdiğimiz kısımlar hariç, maalesef son 10 yılda bizim Müslüman kesim arasında yaşadığı zamana böyle daha da diğer kesimleri de atlayarak zıplayarak maalesef maalesef böyle sanki bir ipten boşanırmışçasına koşan ve bu koşuşunda da kendi öz değerlerini, evvel edebini, hayasını, hanım erkek ilişkilerini, kadınlığın kadınlık değerini ve özelliklerini, erkekliğin erkeklik değeri ve özelliklerini, dolayısıyla bu iki ayrı bütünün oluşturduğu aileyi çiğneyen bir anlayış var. Evet. Bu da bu değil mi aslında? Tam çağa uyma yani iş.
Şimdi bakın. Şimdi şöyle bir şeyle gireyim. Yani bir şekilde işte bu yayını dinleyen herkese, her kesime, bütün insanlığa, atıyorum dinleyebilecek durumda olmuş olsa işte Patagonya'da yaşayan insanlara.
Hocam Patagonya'da dediniz, bir papa gündemimiz var, onu önümüzdeki hafta ben bir açayım müsaadenizle.
Yani bütün herkese hitap edebilecek cümleler kuracak şekilde konuşmalıyız.
Madem ki bizim hakikat bütünümüz bütün insanlığa
hakikat, geliyor. Tabii hakikatten bahsediyorsak bütün her şeyi açıklayabilecek gücü olmalı.
Hatta hocam Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki evladım taşa iyi davran diyor.
Eyvallah.
Yani bir ihtiyacın var, bir taş aldın bir yerden, kullandın, sonra fırlatma, götür yerine koy. Yani bütün kainata bizim dedik ya, rahmeten lil aleminin ümmetiysek bütün kainata, alemlere rahmet olacak bir cihan şumul bakışla bakmamız lazım.
Ne? Yani o zaman ne söyleyeyim? Söylediğim şey şu. Zaman izafi.
Evet.
Lütfen.
Yani insanlar, bu fiziksel olarak böyle
tabii
zaten.
Tabii yani çağ dediğimiz şey izafi, gelip geçici. Bu çağ akacak, başka bir çağa ulaşacağız biz. Yani lütfen. Yani biz bu zaman, yani tarih geçici. Büyük düşünürler zaten o yüzden büyük. Mesela Heidegger bize şöyle bir cümle kurdu. Yani bütün ezberlerimizi alt üst eder bu. Tamam mı? Dedi ki tarih diye bir şey yoktur. Tarihi biz icat ediyoruz. Modern çağ.
Ha tabii.
Çağdaş, uygarlık.
En azından tarihsel betimlemeleri biz icat ediyoruz. Tasvirleri biz icat ediyoruz.
İdeoloji. İdeolojik ambalajlı. İki, daha felsefi, daha ontolojik bir şey söyleyeyim. Şöyle, yani bakın. İnsan ne zaman vardır? İnsan ne zaman özgür olmaya başlar? Kendi olduğu zaman. Kendinde olduğu zaman.
Kendi istediğini yapar hale geldiği zaman yani.
Eğer çağa uymak gibi bir şeyden söz ediyorsa insanlar.
Modaya, çağa.
Uymak gibi bir şeyden söz ediyorsa kendin olmayacaksın diyor. Kendinden tabii, uzaklaşacaksın diyor.
Tabii tabii.
Şimdi bakın.
Estağfurullah. Hocam şey geldi aklıma da işte bu bir İsveçli felsefeci var. Tage Lindbom diye. O Russo ile başlıyor. Yani silkelemeye paçavre ediyor, atıyor. Çok hoşuma gitti. Russo'dan bahsederken diyor ki bunlar diyor ilahi egemenlik kavramından insanı kopardılar diyor. Halk ve millet egemenliği balonu zehri altında diyor. İnsanı insana kul hale getirdiler diyor.
Bu madem şey kitabını da söyleyin.
Evet hocam, İnsan Yayınları'ndan Ömer Baldık çevirmiş. Demokrasi miti. Tage Lindbom. Ben yani gerçekten bu son 300 yılda kamu felsefesi anlamında yaşanan savrulmaları, demokrasi, liberalizm, bu kadar güzel analiz eden bir zihin görmedim. İsveçli felsefeci bir adammış. Aynı zamanda teologmuş bu adam.
Tabii,
yani
tabii.
Kraliyet Akademisi'nde falan çalışan bir adam ve bildiğim kadarıyla papaz falan, yani koyu katolik bir adam. Sonra bilmiyorum, siz de konuşurken söylediniz, Müslüman inşallah olmuştur tabii kendi faydasına. Ama gerçekte bu analizleri yapan, hocam bu kadar mı tesadüf? Bu Rus olan Yahudi. İsviçreli bir Yahudi bu. Fransız falan değil bu. Babası bir saatçi ustası. Bir İsviçre Yahudisi bu.
Ya şimdi şöyle, onlar kendilerini koruyorlar.
Tabii. Doğru. Ha, doğru, doğru.
Kendilerini koruyorlar.
Doğru. Hocam bir şey takıldı kafama. Yani bir şey, ironik bir şey geldi aklıma. Hani dediniz ya zaman izafi diye. Şimdi bizim çevremizde hasbel beşer, bir kısmı aile çevremde, bir kısmı yetiştiğimiz ortam çevresinde böyle klasik seküler kesimden insanlar var. Ama şu andaki yaş ortalamaları 60 falan üstünde. Şimdi bu insanların seküleriteyi savunmasında, Türkçesinden söyleyelim, laikliği ve kemalizmi ve cumhuriyet değerlerini savunmasındaki en önemli argümanları çağdaşlık. İşte geldiler, bizi çağdaş yaptılar, kurtulduk, battıydık, bittiydik, biz çağdaşlık. Fakat bila istisna bu insanların hepsiyle bugün oturun, bu 60 küsur yaşın üstünde, bugünkü gençliğin, toplumun halinden de şikayetçiler. Edep, edep şöyle, edepsizlik böyle, böyle şey olur. Ya kardeşim, o zaman bugün bu çağda mı? Ya sen hani diyorlar ya, sona ermeyen tek şey devrimdir diyor ya Marx, bitmeyecek tek şey. O zaman sen çağdaşsan, ya bugün çağda uyum sen. Niye bugünden sen şikayet ediyorsun? Kırkların otuzların edebinden memnunsun.
Ya şimdi o kırkların otuzların edebi dediği şey Osmanlı ruhu.
Ha? Devam edelim. Sarmaşığın Osmanlı dibi ruhu. Kokmuş. Tamam, daha habitus, ağaç yeşil mi? Sarı.
O Osmanlı habitusu yaşıyor.
Yaşıyor.
Tamam, onu biliyorlar yani. Haram, helal,
tabii, hak, edep, hukuk. Hak, hukuk, saygı, hürmet, tabii, biliyorlar.
Bu Osmanlı Müslümanlığından gelen bir şey.
Şimdi o ağaç sararmaya başlayınca diyorlar ki bu niye sarar? De, kökünü kestiniz siz. Kök
tabii,
kesilince tabii. Ağaç hemen sararmaz ki.
Tabii, tabii.
50 senede işte bitti, şu anda devriliyor.
Yani benim söylemek istediğim şey, işte evrensel mi evrensel derken, herkese hitap edebilecek derken şunu söyleyeyim.
Zaman izafi.
Zaman izafi iki. Bir de yani insan bir dünyada yaşıyorsa, bunun özgürlükle ilişkisi, liberalizmle ilişkisini kurmaya çalışacağım. Şimdi insan bir dünyada yaşıyor, bu dünyada yaşıyor. Fakat bu dünyada yaşadığını hissetmesi lazım. Onu hissedebilmesinin yolu, o dünyayı, çağı sürükleyebilmesidir. Çağı hissedebilmesidir. Bir, hissedebilmesidir. İki, sürükleyebilmesidir. Çağın önünde sürüklenmemesidir. Yani çağın kölesine dönüşmemesidir. Başka çağlara ve çağrılara ulaşabilecek bir evrensel beşer üstü, fizik ötesi, melekut alemine açılabilecek, insan üstüne açılabilecek, bütün diğer varlıklara, tabiatın varlıklarına da açılabilecek bir yerde durması lazım. Yani çünkü insana bu verilmiş.
İnsanda bu kabiliyet var.
Tabii, bakın Allah, bakın imanın esaslarından biri. Yani o yüzden insan ancak inandığı zaman, inandığının bilincine erdiği zaman özgürleşebilir.
Doğru.
Tamam mı? Yani mesela imanın Allah-u Teala'nın iki tür sıfatı var. Selbi sıfatlar, sübuti sıfatlar.
Sübuti sıfatlar.
Şimdi bakın. Selbi sıfatlar olumsuz sıfatlar. Yani bizim hayatımızda, beşer hayatıyla, bu dünya hayatıyla eşleştirilemeyecek sıfatlar. Tamam mı? Yani dolayısıyla mesela sübuti sıfatlarda olduğu gibi işte basar, işte görmek, işitmek falan, duymak gibi sıfatlar insani sıfatlar değil mi?
İnsanda cüz'i de olsa tecelli eden sıfatlar değil. Tabii. Sübut eden sıfatlar değil yani.
Selbi sıfatlar insana ruh üflendiği için,
evet,
Allah-u Teala iman etmiş kişinin ancak kavrayabileceği sıfatlar. İman etmiş kişi bu selbi sıfatların farkına varabilir. Selbi sıfatlar bu dünya ötesi, bakın beşer ötesi
sıfatlar,
fizik dünya ötesi, beşer ötesi, dolayısıyla sonludan sonsuzluğa götürecek insana
sıfatlar.
Yani bu o kadar önemli bir şey ki, insana Allah-u Teala'nın rahmeti bu.
Tabii, ruhumuzdan üfledik.
Tabii. Yani ondan üflemesi bu işte.
O zaman hocam, insan bu ruh ile
yalnız bırakmaması insanı,
ruh ile irtibatını kuramazsa, ki eşittir bu iman.
Tabii, ruhunu yitirdiği zaman özgürlüğünü yitirir.
Selbi sıfatlara kavuşamıyor.
Ruhunu yitirdiği zaman insan dünyayı çölleştirir, kendini çölleştirir. Çöle mahkum eder.
Doğru.
Dolayısıyla
Nietzsche'nin sözü müydü o, çöl büyüyor dediği Batı için?
Tabii, çöl büyüyor dediği diyen Nietzsche. Yani dolayısıyla burada özellikle hatırlatmak istediğim şey bu. Yani insan ancak beşeri olanı aşabildiği ölçüde insanlaşabilir. Beşeri olanı iki, ilahi olanla irtibat, beşer üstüyle. Beşer üstü ne demek? İlahi olan demek sonuçta, esas itibariyle.
Tabii.
Yani dolayısıyla yani kendisinin dışındaki ne? Kendisinin dışındaki dünyalar açılabildiği zaman dünyası genişler, ufku genişler. Sadece kendisine kilitlediği zaman, sadece bu dünyayı kilitlediği zaman, sadece bu çağı kilitlediği zaman köleleşir ya.
İşte o yüzden Allah de diyoruz ki
dünyasına kadar daralır insanın.
Liberalizm köleleşir.
Yani kimse bana çağdaşlık masalı anlatmasın. Aklını başına devşirsin herkesi ya. Yani Batılılar boşuna saldırmıyor bize. Batılılar boşuna İslam'ın önünü kesmeye çalışmıyor.
Çünkü alternatif burada.
Ya lütfen, tabii bunu biliyorlar yani. Yani İslam'ın önünde duramazlar. Yani Hristiyanlığın bittiği, kendi kurumlarının bittiği, kendi dinlerinin bittiği, kendi dinlerinin, kültürlerinin, uygarlıklarının bir şekilde icat ettiği veya inşa ettiği, kurumların çöktüğü, toplumun çöktüğü bir zaman diliminde ortamın sadece İslam'a açık olması, ortamın sadece İslam'a açık olması ne demek? 50 sene içinde, 100 sene içinde, hiç abartmıyorum. Hiç abartmıyorum. Ben bunu yaşadım iliklerime kadar. Ben bunu Batı'da iliklerime kadar yaşadım. 50 sene içinde, 100 sene içinde Batı'da özellikle piramidin en tepesinin hızla Müslümanlaşması demek. Batı'nın elden gitmesi demek. Yani tutunacak, tabii, dalları kalmadı
biraz
bu adamların.
Biraz düşünen, biraz okuyan, biraz yukarıdan bakan bütün kitle aslında şu anda Batı'nın nasıl bir paganizm içinde olduğunu,
tabii,
görüyor.
Yani tutunacak dalları kalmadı diyorum. Bakın yani toplum gitti, aile gitti. Dolayısıyla özgürlük, mezgürlük falan hikaye. Yani kim ki özgürlükten falan bahsediyorsa kesinlikle, eğer özü gür değilse kesinlikle köredir.
Bu sözünüzü bir daha yazalım hocam. Geçenlerde bir tekrar söylemiştiniz. Özü gür olmayan özgür olamaz.
Olamaz.
Değil mi?
Tabii.
Hocam bir sinemacı diliyle.
Özünüz ne kadar gürse o kadar özgürsünüz demektir.
Evet. Sizin için istifade edeyim. Sinemacı deyince fragman mı diyorlar? Teaser mı diyorlar ona? Ha. Bir cümle söyleyelim. Ondan sonra ben bu Papa'nın bu beyanatını çok önemsiyorum. Onun üzerine ben bir program yapmak istiyorum. Aynen. Geçen sene olabilir veya bu sene başlarında Papa'nın bir açıklaması var. Diyor ki, yani şaka gibi, Katolik dünyası diyor yanlış anlamışız biz diyor. Yani çok özetliyorum, orada okuruz açıklamayı o programda. Tanrı diyor bizim yargıcımız değil diyor, bizim dostumuz diyor. Biz diyor yanlış anlamışız diyor, bu cehennem falan filan, yani iyiler iyi olmaya devam edecekler diyor. Cehennemlik olanlar da işte şöyle böyle, sonunda gene şöyle olacak. Yani adam bütün, dediniz ya Batı bitti diye, Batı'nın en sağlam durduğu gözükülen manevi ve ruhsal anlamda Katolik dünyası diyor ki biz bu çağa teslim olduk artık, bitti diyor yani. Bu beyan bu demektir. Tabii. Bildiğimiz her şey yanlışmış, bu dünya esastır. Biz şu anda bu çağa secde ediyoruz diyor adam.
Tabii. Bakın ben altını özellikle çiziyorum. Bu mesele çok önemli bir mesele. Sonsuzluk fikri sadece inanmış insanda olabilir. İnanmayan insan sadece bu dünyayı eksen alan bir insandır. Bu dünyayı eksen alan bir insandır. Tabii. Dolayısıyla sonunun kölesidir. Yani özgürlükten bahsedemez. Yani inanmayan insan bana özgürlükten bahsedemez. Mümkün değil. Bu olmayacak bir şey. Eğer gerçekten özgürlükten dolayısıyla başka İşte zihninin, ufkunun, kalbinin, ruhunun başka dünyalara kulaç atmasından veya işte kucak açmasından söz etmek istiyorsa kesinlikle bu dünyanın dışında başka bir dünyanın varlığına inanması lazım. Bu dünyanın dışında başka bir dünyanın varlığına inanan insanlar çağın kölesi olamazlar. Bu çağı iliklerine kadar görürler, çağın önünde sürüklenmek yerine çağı önlerine katıp nasıl sürükleyeceğinin hesabını yaparlar. Yani o zaman insanla insanca yaşayabileceği bir dünyayı o zaman sunarlar. Onu söylemiştim. Yani bu dünyayı dar edinenler, yurt edinenler bu dünyayı dar ederler insana.
Evet.
Bunu yaşıyoruz zaten.
Aynen öyle. Yani
işte özgürlük meselesi burada.
Şu 200 yıllık süreçte Batı'nın insanlığa yaptığı bu.
Tabii.
Dünyaya dar edindiler.
Tabii.
Dar edindiler. Diğer bütün insanlara da dünyayı dar eylediler.
Cehenneme çevirdiler.
Yani işin özüne tekrar toparlayıp döndüğümüz, baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insan netice itibarıyla kendi özü ve değerleriyle koptukça sancılanıyor. Sıkıntıya düşünüyor. Çünkü insanda böyle bir kabiliyet ve vazife verilmiş değil mi? Yanılmıyorsam geçen bir inceledim hocam. 2 veya 3 tane ayet-i kerime tespit edebildim. Yeryüzünde insanın hilafetine ilişkin. Yani insan yeryüzünde, ya bu nasıl muazzam bir şey? Yani bunu bile düşünse insan aklını oynatır yani.
Yeter.
Bu yeter. Ben Allah-u Teala'nın halifesiyim. Yani veya bu potansiyelde yaratıldım veya bu vazifeyle yaratıldım.
Yani o yüzden gayrimüslimlerden Kur'an-ı Kerim'i okuyup da çarpılmayan adam bulmak çok zor.
Çok zor.
Ne diyor ya, Allah'ın halifesi? Değil mi?
Müthiş bir şey. Ne demek? Yani bir insan daha nasıl üst diye? Nereye konumlayabilirsiniz?
Tabii. Ama emanet. Kul.
Kul.
Yani Allah'ın halifesi azmanlaşan bir varlık değil.
Değil.
Bakın bu çok önemli bir şey. Allah'ın halifesiyim ben. Yeryüzünde şımararak. Hayır. Tam tersine. Haddini bileceksin. Kulsun abi.
Kulsun. O kadar.
Ne kadar muazzam bir
Abduhu
denge.
Abduhu ve Resulü.
Ne kadar müthiş bir diyalektik bu.
Evet.
Hakikatin yani diyalektiği.
Kur'an'ı diyalektik inşa ediyor.
Tabii. Ve ihya ediyor.
İhya ediyor. Batı diyalektiği imha ediyor. Tamam. Yani anladım. Tam kendi kendini yiyen kurt gibi. Aynen. Oluşturduğunu yıkıyor.
O yüzden Frankenstein asla bizim icadımız olamaz.
Evet.
Frankenstein asla bizden çıkamazdı.
Elhamdülillah. Hocam programımızın sonuna geldik. Evet. Bu konuda söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alın, sonra kapatalım. Ama aslında çok şey söyledik. Tabii biraz teorik belki oldu bu program gibi ama buradan kendine gündelik hayatta pratik dersler çıkaracak çok şey bulabilir insanlar.
Yok, insanlar şöyle olabilir. Yani bu tür programları sakin kafayla yeniden dinleyebilirler. Şeylerine işte ne bileyim ses kaydı olarak bir yerlere
evet, gidip, evet. Yok zaten Erkam Radyo'nun arşiv kaydını
onu
alıyor.
Diyecektim.
Tabii tabii. Bir yerde sakin kafayla dinlemek lazım.
Arşiv var değil mi?
Var var arşiv kaydı.
Mesela özellikle genç arkadaşlara, öğrenci olan arkadaşlara, hatta şey öğretmen olan arkadaşlara falan yani bir sürü kavram geçti. Tariflerini yapmaya çalıştık. Tekrar falan yapmaya çalıştık. Yani özellikle tekrar önemli. Çünkü yeni kavramlardan bahsediyoruz.
Doğru.
Kavramsallaştırmalardan falan biraz da derin meseleler ister istemez.
Ama müthiş özgüven aşılıyor değil mi hocam?
Tabii tabii. Yani tabii.
Şu fikriyata sahip olan bir insan bütün komplekslerinden kurtulur.
Kesinlikle.
Çünkü bizim 300 yıldır yaşadığımız kendi kompleksimiz
bitti
sadece.
Ya. Tabii. Yani bu ne demek? Bu şu demek işte. Litarefu sırrı bu. Son cümle bu olsun. Litarefu sırrı. Yani asıl olan farklılıktır.
Ya.
Yani farklılığı fark edebilecek, tefrik edebilecek ve fark olmanızı sağlayabilecek imkanı sadece Allah-u Teala sunuyor size. Bunu nasıl sunuyor? Bunu nasıl sunuyor? Okunmak için indirilen Kur'an'a sizi okumak için gönderilen bir Furkan yaparak.
Ya müthiş. Kur'an Furkan haline geliyor.
Tabii. Yani sen yaşayan Kur'an'a dönüşüyorsun.
Hocam bu tevhid fark dediniz ya.
Tabii.
Geçen gün kıymetli abimiz Lütfü Aslan Bey Altınoluk Dergisi'nin de şu anki yazı işleri yetkilisi, sorumlusu. Oradan aldığım bir alıntı var. Lütfü abimiz de adını analım burada.
Eyvallah,
onun tespiti çünkü. Hüdayi Hazretleri'nin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne yazdığı bir kasidede şu ifade: açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi diyor.
Eyvallah.
Yani Peygamber Efendimiz hem tevhid hazinesini açıyor hem de tefrit sırrını buluyor. Müthiş bir şey yani.
Tam işte Ekberi gelenek.
Ya.
İmam Rabbani Hazretleri'nin
evet.
Hazreti Peygamber'in aleyhisselam özelliğinin ferdiyet
özelliği.
Tabii. Olduğunu söylüyor. Bu ne kadar muazzam bir şey.
Hocam bu çok derin bir konu. Buraya girmeyelim. Çıkamayız.
Tabii.
Müsaadenizle programımızı kapatalım.
Ayrıca özel program yapmak lazım.
Yapalım. Yani bu Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin tabii bizim boyumuzu aşan, yani benim adıma diyeyim, boyumuzu aşan yerler ama mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin şeyi, benim çok hoşuma giden bir kısmı var, bir bahsi var. Mekke'de Allah alem. Yani herkesin onu vahdeti vücutçu sanmasına rağmen aslında vahdeti şuhudu öne çıkıyor. Neyse oralara özel bir program yapalım hocam, girelim ama lezzetli yani.
Yok şöyle özellikle şuradan gidebiliriz. Yani bizde hala bu karıştırılıyor. Panteizm, panenteizm
evet,
ayrımı.
Evet.
Yani belki oraya dikkat çekmek istiyor olabilirsiniz. Yani insanı tabiatla eşleştiriyor. Tanrı'yı tabiatla, Tanrı tabiat Tanrı'dır diyor falan.
Tabii, tabii.
Böyle bir şey.
Bütün sinirlik. Yani, Tanrı
şey
dediğiniz diyor haşa, işte bu kainatın ruhudur.
Olur düzeni,
kozmoza gönderdim falan.
Şey. O panteizm o.
Panteizm. O panteizm.
İbn Arabi Hazretleri'nin yaptığı şey panenteizm.
O ayrı bir. Tabii. İkincisi hocam.
Yani panteizm vahdeti vücutçuluk değil.
Değil.
Bunu bilelim.
Değil kesinlikle. Onlar tabii oryantalist gözle panteizm.
Mazhargahı.
Tabii. Ya şu var, yani İbn Arabi Hazretlerine bunu söyleyenlerin büyük kısmı müsteşrikler, oryantalistler. Bunlar da tabii ki panteist gözle baktıkları için kavram algı kargaşası yazıyorlar. Ama benim dediğim farklı bir şey biraz da, bu da önemli. O da şu, aslında bu vahdeti şuhud geleneğine atıfla, ki İmam Rabbani Hazretleri biliyorsunuz
tabii,
önemli
tabii.
Şeylerindendir. İbn Arabi Hazretleri de buna bir atıfla şunu dile getiriyor. Veya şöyle bağlayalım bunu gündelik hayatta. Aslında İslam o kadar kuvvetli bir varlık, ontolojik bütünlük ve hakikat örgüsü kuruyor ki. Ya mesela Platonistlerin düştüğü varlık alemi yoktur. Rüyadır, hayaldir. İşte yok, öyle bir şey yok. Buz gibi vardır ve lazımdır diyor.
Tabii tabii. Şimdi burada aslında yani lafına ne güzel açıyor.
Hocam
aslında,
evet.
Bitirmeye çalışalım.
Haftaya buna devam edebiliriz.
Ama şöyle bir cümle
buyurun.
Kuralım. Bu çok yerinde bir şey, müdahale çünkü. Yani Batılılar, oryantalistler İbn Arabi Hazretleri'nin çapını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bizim elimizden almak istediler.
Tabii kendileri. Mevlana Hazretleri'ne yapmaya çalıştıkları gibi.
Bizim
tabii.
Elimizden olmak istediler.
Humanist falan diye.
Yani dolayısıyla yani bir şekilde işte ne diyelim işte Spinozavari bir panteizmin şeyine, tuzağına hapsederek.
İdealist.
Tabii. Yani öyle şey olabilir mi? Yani o zaman Müslümanlar bu devasa şeylerden Hatemül Evliya diyor ya. Yani bu işin şakası yok yani. Yani bu izafi, eyvallah. Yani bunu konuşabiliriz ama sonuçta tasavvuf, nazari tasavvufta, ameli tasavvufta aslında bir şeyden bahsediyoruz. Fikri zirveden bahsediyoruz. Yani bir zirve bu çünkü. Yani bizi o zirveden uzaklaştırmak istiyorlar, tamam mı? Yani zırvalayarak aslında tam anlamıyla Spinozacı panteizme hapsetmek ne demek ya? Yani bu aslında insana saygısızlık, fikre saygısızlık. Tamam mı? Böyle çalıyorsun, çırpıyorsun. Ondan sonra
ben şeye benzetiyorum, hani böyle bir
paçavraya çeviriyorsun.
Bir tip çocuk vardır hocam. Bununla isterseniz müsaadenizle
bitirelim. Hayır, biz bunu yapmayız. Çok özür dilerim bak. Çok
biz yapmıyoruz.
Biz başka. Ya biz bunu yapmadık Batılılara.
Yapmadık.
Nerede bir dedik ki hikmet müminin yitiğidir, değil mi? İlim müminin kaybolmuş malıdır, risk malıdır, bulur. Nerede bulursa alır dedik biz ya. Yani hiçbir zaman yok etmedik, paçavraya çevirmedik, hakaret etmedik ya. Hocam, ben hala Spinoza'dan nasıl beslenebilirim diye düşünüyorum.
Tabii.
Biraz önce çok ağır cümleler kurduğum halde.
Spinoza, ya adamcağız hakikat düzleminde olmadığı için ışık geliyor,
tabii.
İlham geliyor. Tabii. Ama oturtacak düzlem olmadığı için zavallı sapıtıyor yani. Öyle. Bu adamlar İslami bir vasatta ise neler
özgür
çıkarırlar.
Özgür değiller işte. Özgür olsalar.
Özgür değiller.
Başkalarına karşı özgüvenli.
İşte özgür olan da çıldırarak ölüyor niçin. Kaldıramıyor değil mi?
Çok güzel cümle bu. Program final
böyle bitirelim. Peki hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir medeniyet yolculuğunun daha sonuna geldik. Hepinizi sahiplerin sahibine emanet ederiz. Allah'a emanet olun efendim.